Ayrım 21. Malta sürgünleri Bilal Neye Şimşir. Sayfa 308. Bir Yavuz Adam. Ekselans, haftalardan beri çile dolduran ve bu çilenin sonunu göremeyen bir tutuklunun bu dilekçesini sonuna kadar okumanızı adalet ve insanlık adına rica ederim. F.O. 371-4174-120.583 Amiral Kaltorp'a mektubu, İstanbul Bekir Ağa Bölüğü 16-4-1919. Ataoğlu Ahmet Bey'in İngilizlerle kavgası böyle başladı. Henüz Bekir Ağa bölüğünde birkaç haftalık tutukluydu. İstanbul'da başladığı kavgayı Mondros'ta ve Malta'da sürdürecekti. Sonuna kadar okunmasını istediği dilekçelerinin sonu gelmez bir türlü. İngiliz'e onun kadar yaka siltiren bir başka sürgün yoktur. Aslında özgürlüğü için savaşır ama yalvarıp yakaracak yaratılışta değildir. Lütuf değil, hak arar. Bu arada İngilizlerin ikiyüzlülüğünü ortaya serer. Sanki kavganın asıl amacı İngiliz maskesini indirmektir. Sağlam hukuk formasyonu, polemikçi gazetecilik tecrübesi, kusursuz Fransızcası ve hepsinin üstünde yavuzluğu ile kaçak güreşmeyi yeğe tutan İngiliz'e hodri meydan der. İngilizler açıktan açığa bu yavuz adamla polemiğe girişemezler. Gizliden gizliye dosya hazırlamaya yönelirler. O, İngiliz'in yüzünü kara çıkarmak istedikçe İngilizler de eskileri eşerlerler ve onun cemaziye levvelini ortaya çıkarmaya çalışırlar. Bu iki yönlü yazışmalarla koskoca bir dosya oluşur. Malta sürgünleri içinde en kalın dosya onunkidir. Kavganın merkezinde kendisi vardır. Onun mihveri etrafında dönen olaylar da görülür. Zaten olaylar içinde yetişip yoğrulmuştur. Dar çemberini aşıp Kafkasya'dan Petrograd'a, oradan da hukuk öğrenimi için Paris'e gidince kendisini Jön Türk akımının ortasında bulmuştur. İhtilalci, Türkçü, Turancıdır ve İttihatçıların arasındadır. 1918 yılında Türk orduları Azerbaycan'a girince İttihat ve Terakki Merkez Komitesi üyeliğini, Afyon mebusluğunu, tercüman hakikat yazarlığını ve İstanbul Üniversitesi'ndeki hocalığını bir yana bırakır. Özgürlüğe, bağımsızlığa kavuştuğuna inandığı öz yurdu Azerbaycan'a koşar. Mütareke imzalandığı sırada Azerbaycan parlamentosunun en önde gelen üyelerindendir. Türk orduları geri çekilince Azerbaycan'a İngiliz desteğini sağlama politikasının öncülüğünü yapar. Ancak bu destekle Azerbaycan'ın Rusya karşısında ayakta kalabileceğine inanır. Kasım 1918'de İran'ın Enzeli şehrinde başlayan İngiliz-Azerbaycan görüşmelerinde Azerbaycan delegasyonu başkanıdır. Paris Barış Konferansı'nda da Azerbaycan'ı temsil edecektir. Bakü'deki İngiliz General W. Thompson'ın İngiltere'nin Paris Ateşe Militerine onun için yazdığı 3 Ocak 1919 günlü tavsiye mektubunu cebine koydu. 7 Ocak'ta Azerbaycan diplomatik pasaportunu alıp Paris yolunu tuttu. İstanbul'a gelince İspanyol nezlesine yakalandı. Tam o sırada bu son bela başına geldi. 25 Mart günü İstanbul'da tutuklandı. Azerbaycan yurttaşı diplomatik pasaport sahibi barış konferansına giden bir delege ve hasta oluşuna bakılmadı. Bekir Ağa bölüğüne tıkıldı. Darbenin nereden geldiğini anlayamadı. Önce bunu İstanbul'daki düşmanlarının bir komplosu sandı. Arkasından Fransız komutanı General Franche Desperey'den kuşkulandı. İngilizlerden kuşkulanmaksa aklından bile geçmemişti. Cebinde İngiliz generalinin tavsiye mektubu vardı. Azerbaycan'da İngiliz dostluğunun şampiyonluğunu yapıyordu. Ama Bakü'deki hesaplar İstanbul'a uymamıştı. Tuzağa düşürülmüştü. Neden sonra İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliğinin isteği üzerine tutuklandığını öğrendi. Şok geçirir gibi oldu. Küplere bindi, kaleme sarıldı. İngilizler beni şunlarla suçluyorlarmış. 1. Almanlara satılmışmışım. 2. Ermeni olaylarına katılmışmışım. Times gazetesi de beni aynı şeylerle suçluyor. Bu iğrenç suçlamaları çürütebilecek bütün olanaklardan yoksun bulunduğumdan ve İngilizler adına özgürlükten de yoksun bırakıldığımdan, adalet ve şeref bayraktarlığını hiç elden bırakmayan aynı İngiltere adına adalet istemek için ekselanslarına başvurmaya karar verdim. Kesinlikle söylüyorum ki, Almanlarla hiçbir zaman ilişkim olmadı. Times, Alman parasıyla İstanbul'da bir gazete kurduğumu iddia ediyor. 40 yıldır yayımlanan Tercüman-ı Hakikat adlı Türk gazetesiyle her zaman işbirliği yaptım ve Osmanlı hükümetinin yarı resmi Fransızca organı Hilal gazetesini de savaş içinde 6 ay kadar yönettim. Bu iğrenç ve alçakça suçlamayı bütün gücümle protesto ederim. Ermeni olaylarına karışmış olduğum yolundaki suçlamaya gelince onu da aynı kuvvetle protesto ederim. Bunları söyledikten sonra Almanlara karşı Tercüman-ı Hakikat gazetesinde en sert kampanyayı kendisinin yürütmüş olduğunu, yazdığı makalelerden birinin İngilizceye çevrilerek Time gazetesinde bile yayımlandığını, Ermenileri ise her zaman koruduğunu, hatta buna teşekkür etmek için Ermenilerin kendisine tokatlayan otelinde bir ziyafet verdiklerini anlatır ve Azerbaycan'a geçip şöyle der. Rus boyunduruğundan kurtuluşundan sonra bir çocuğu olarak geri döndüğüm Azerbaycan'daki davranışıma gelince, bu konuda İngiliz, Fransız ve Amerikan temsilcileri General Thompson'ı, Albay Chardini'yi ve Doktor Post'u tanık olarak gösteririm. Ekselans, müttefik devletler temsilcileriyle Enzeli'de yapılan görüşmeleri Azerbaycan baş delegesi sıfatıyla ben yönettim. Onlarla memleketim arasındaki iyi ilişkileri ben hazırladım. Kurtuluşunun ve mutluluğunun İngiltere'nin davranışına bağlı olduğu inancını da halkıma ben aşıladım. General Thompson'la anlaşarak onun onayı ile gitmekte olduğum Paris Barış Konferansı'nda Azerbaycan delegesi sıfatıyla buraya, İstanbul'a gelince ise alçakça iftiralara uğradım. Bu kampanyanın amacı bence açıktır. Konferansa gitmeme engel olunmak isteniyor. Azerbaycan'ın ve İngiltere'nin düşmanları bunu başardılar. Dilekçesinin sonunda İngiliz Yüksek Komiseri ile bir görüşme yapmak istedi. İngiliz ulusu adına hapiste tutulduğuma göre İngiliz ulusu ve adalet adına benimle görüşmek zorundasınız dedi. Yüksek Komiser buna karşılık bile vermedi ama kimdir bu dik kafalı adam der gibilerinden onun hakkına yeniden soruşturma açtırdı. İngiliz haber alma ajanları eski defterleri karıştırdılar. Yüksek komisere kısa bir rapor verdiler. Yavuz adam hakkında bulabildikleri özetle şunlardı. Gazetecidir, panislamist akımın ve İttihat ve Terakki'nin hararetli taraftarıdır. Ocak 1916, Mayıs 1918 arasında Tercüman-ı Hakikat gazetesini yayımladı. Bu dönemde Almanlarca beslendiği söylenir. Yakın zamana kadar Osmanlı yurttaşıydı. Kafkasya'daki evinde Enver Paşa'yı ağırladı. Bir Türk propaganda gazetesi çıkarmak için Kafkasya'ya 10 bin lira götürdüğü söylenir. İki Azeri subayının İstanbul'a para getirdiği, bunun yarısının kendisi, yarısının da İstanbul'daki Bolşevik liderler için olduğu rapor edildi. F.O. 371-4174, 120.583 İstanbul'da İngiliz haber alma servislerince hazırlanan 23.4.1919 günlü not. İlk kafilede Mondros'a sürülünce 5 Haziran 1919 günü bir uzun dilekçe daha yazdı. Önce uzun uzun yaşam öyküsünü anlattı. Azerbaycan'dan kalkıp Petersburg'da ve Paris'te öğrenim yapmıştı. Sonra memleketi olan Azerbaycan'a dönüp kendisini edebiyata, gazeteciliğe vermişti. Ama Rus zorbalık rejimine dayanamamış, 1919 yılında Türkiye'ye sığınmıştı. Osmanlı Meclisi'ne mebus, İstanbul Darülfünun'una hoca seçilmişti. 1918 yılında yine Azerbaycan'a dönmüştü. Paris Konferansı'na giderken tutuklanmış, Azerbaycan delegasyonunun öteki üyelerinin ise yollarına devam etmelerine engel olunmuştu. Tutuklanması, sürülmesi haksızdı. Konuşmaya devam ediyordu. İngiltere'ye çağrıda bulunuyor ve soruyorum. Ben neden buradayım? Savaş tutsağı olarak mı? Suçum nedir? Tekrar ediyorum Ekselans. Kendimi tamamen suçsuz sayıyorum. İngiliz başkumandanının önayak olmasıyla ve izniyle barış konferansına gidiyordum. Ama belki bir suç işlemişimdir. Öyleyse bana şunun bildirilmesini isterim. Özgürlüğümden yoksun edilmişin nedeni nedir? Savaşla hiçbir ilişkim olmadığı halde niçin savaş tutsağı muamelesi görüyorum? Lütuf ya da af istiyor değilim Ekselans. Adalet istiyorum. Bir mahkeme istiyorum. Bu mahkemenin vereceği karara boyun eğmeyi de önceden kabul ediyorum. F.O. 371-4174, 120.583 İngiliz Ege Kuvvetleri Komutanı eliyle İstanbul Yüksek Komiserliği'ne gönderdiği dilekçe Mondros 5-6-1919. Haklı ve mantıklı konuşuyordu. Konuşurken İngilizlerin ikiyüzlülüğünü suratlarına çarpıyordu. İngiliz'in hak, hukuk, adalet şampiyonluğu bu muydu? İngilizlerin sanki yüzleri kızarıyordu. Hukuksal açıdan verebilecekleri bir karşılık yoktu. Yine kaçak görüşmeyi iyi tuttular. İngiliz haber alma servisleri harekete geçirildi. Bu kavgacı adam hakkında yeni bilgiler toplanmaya çalışıldı. Şu iddialarda bulunuldu. Musevi kökenli bir Tatardır. Genç yaşında Ohrana örgütünde kışkırtıcı ajandı. 1904 Ermeni olaylarına karıştı. Panislamist propagandacılığı yüzünden Rus hükümetince suçlandı. Türkiye'ye gitti. İslamlığa hizmetleri dolayısıyla ihtilalde meşrutiyette Osmanlı yurttaşı oldu. Alman yanlısı ve Siyonist Jön Türk'te gazetecilik yaptı. İttihat ve Terakki'nin önemli üyeleri arasına girdi. Savaş içerisinde Almanlarca beslendi ve müttefikler aleyhine sert makaleler yazdı. Kafkasya'da Bolşevik çalışmaları için 29 Mart 1919'da iki Türk Kafkasya'dan 25 milyon ruble getirdi. Yarısı onun içindi, yarısı da Bolşevik çalışmaları için. Aleyhinde kesin suç delili yok ama pek kötü bir tiptir. İstanbul'daki İngiliz istihbaratınca hazırlanan rapor. 14.7.1919. İstanbul'daki İngiliz ajanları harıl harıl çalışıyorlardı. Yavuz adamı suçlayacaklar, kendi suçlarını kapatacaklardı. Tam bu arada 7 Temmuz 1919 günü eşi de İngiliz Yüksek Komiserliğine bir dilekçeyle başvurdu. Uysal bir dilekçeydi bu. İngilizlere çatmıyordu. Kocasının İstanbul'daki siyasi düşmanlarının iftirasına uğradığını söylüyordu. Hasta haliyle 2 ay hapiste tutulduktan sonra Mondros'a sürülmüştü. 6 çocuğu yüzüstü kalmıştı. Çocuklara bakacak kimse yoktu. Kocasının serbest bırakılması için yalvarıyordu. Eşi S. Nokta Hanım'ın İngiliz Yüksek Komiserliğine dilekçesi İstanbul 7.7.1919. Bu dilekçelere hiçbir karşılık gelmedi. Yavuz adam bu kez daha yüksek düzeyde kavgaya girişti. 19 Temmuz 1919 günü İngiliz Lordlar Kamarası Başkanı ve Adalet Bakanı'na uzun bir dilekçe yolladı. İngiliz adaletinin ve vicdanının en yetkili temsilcisi olarak size başvuruyorum diye söze girdi. Nasıl ne zaman tutuklanıp sürüldüğünü anlattı. Mondros'ta dikenli tel örgüler, çifte kilitli demir kapılar ardında vahşi bir hayvan gibi hapsedilmiş olduğunu söyledi. Bu muamele neden, nedir benim suçum diye sordu. İngiliz makamlarına tekrar tekrar başvurdum, yargılanmamı istedim ama dilekçelerime karşılık bile alamadım diye yakındı ve devam etti. İngiltere dünya ölçüsündeki gücüyle benim gibi savunmasız birçok kişiyi elbette ezebilir ekselans. Ama bu İngiltere'nin şanına ne katacaktır? Bir sanığın en fazla yapabileceği yargılanmasını istemesidir. Ona karşılık bile verilmeyerek hakkın ortaya çıkarılmasından kaçınılması, kuvvetin kötüye kullanılmasının en korkucu değil midir? Son bir sözüm daha var ekselans. Bütün bunları sizin acıma duygularınızı kamçılamak için söylemiyorum. Hayır, acınmayı ya da bağışlanmayı asla kabul edemem. Ben adalet istiyorum. Lord Şanselye'ye mektubu Mondros 19.7.1919. İngiliz Yüksek Komiserliği'nin adalet istiyorum diye haykıran bu kavgacı adama karşılığı önce onu Londra'ya jurnal etmek, arkasından da Mondros'tan alıp Malta'ya yollamak oldu. Yüksek Komiser Vekili Webb, 9 Ağustos 1919 günü onun hakkında Londra'ya özetle şunları rapor etti. Son 10 yıl içinde 3 vatandaşlık değiştirmiş bir kimseydi. Rus, Osmanlı ve Azerbaycan yurttaşlığı. Başlıca işi İttihatçı propagandası yapmaktı. Çalışmalarını Mekke'ye kadar genişletmişti. Oradan Eser uleması ile ilişkiler kurmuştu. Kahire'deki İngilizler kendisinden kuşkulanmışlardı. İstihbarat servisleri kendisini aşırı derecede arzulanmayan bir kimse olarak nitelendiriyorlardı. İngiliz Yüksek Komiserliği'nin isteği üzerine Türk makamlarınca tutuklanmıştı. Bütün dilekçeleri ilişikti. Webden Curzon'a yazı İstanbul 9.8.1919 No. 1406. Eylül 1919'da Mondros'tan Malta'ya sürüldü. Oradan İsveç Konsolosluğu aracılığıyla Lord Curzon'a bir dilekçe yolladı. Daha önceki dilekçelerinde söylediklerini Curzon'a da tekrarladı. Ayrıca kendisinin İngiliz dostluğu politikasını savunduğunu anlattı. Daha Paris'teki öğrenciliği sırasında 1890'larda bu konuda yazılar yayımlamıştı. 1907 yılında yapılan İngiliz-Rus antlaşmasına kadar İngiliz dostluğuna inanmıştı. Ondan sonra İngiliz politikasını yermişti ama Çarlık Rus'a yıkıldıktan sonra umutlarını yine İngiltere'ye çevirmişti. İngiltere ile Azerbaycan arasında kültürel ve siyasal işbirliği için çalışmıştı. Bunun için mi 9 aydan beri İngilizlerin elinde tutsaktı? Hak yerini bulmayacak mıydı? F.O. 371-5089 E.569 Lord Curzon'a mektubu New Verdala Malta 4-2920. Bu dilekçesi Londra'da görüşüldü. Azerbaycan'da görevli Albay Stokes kısa bir rapor verdi. Yavuz adamın sürülmesinden beri Azerbaycan'daki duygular İngilizlere karşı dönmeye başlamıştı. Bu sürgünden İngiltere zarar görmekteydi. Azerbaycan Delegasyonu Başkanı Topçubaşı'nın da İngilizlere karşı döndüğü görülüyordu. Bu bakımdan sürgündeki adamın bazı koşullarla serbest bırakılması uygun olacaktı. Albay Stokes'un 29.3.1920 günlü raporu. Azerbaycan'daki İngiliz çıkarları bakımından serbest bırakılması düşünüldü ama bundan vazgeçildi. İngiliz Yüksek Komiserliği onu A listesine geçirmişti. Bunlar zulüm yapmış olmakla suçlanan kişilerdi ve en önce yargılanacaklardı. Sonunda Mustafa Kemal Paşa tarafından kurtarıldı. Halk Partisi'ne karşı sürgün arkadaşı Fethi Bey ile birlikte serbest fırka denemesine girişti. Henüz yayımlanmamış Malta Hatıraları adlı kitabı merakla bekleniyor. Cihat fetvacısı. İngilizlerin gözünde suçu katmerliydi. Hem ittihatçı hem de cihat fetvacısı sayılıyordu. Malta'da çilesi de katmerli oldu. Hem sürgündü hem de hasta. Çile doldurdu. Hayri Efendi'nin İttihatçılarla ilişkisi eskiydi. Bir bakıma ilk İttihatçılardan sayılabilirdi. Ürgüp'ten kalkıp İstanbul'da medreseden icazet, hukuk mektebinden diploma aldıktan sonra adliye teşkilatına girmişti. Abdülhamit döneminin son yıllarında Makedonya'da İttihat ve Terakki ihtilalcileri kovuşturulurken o, Selanik Ceza Mahkemesi Başkanı olarak kilit noktasını tutuyordu ve ihtilalcilerin adamıydı. Meşrutiyetin ilanı üzerine yıldızlı çabucak parladı. Nide mebusu olarak İstanbul'a döndü. Sırasıyla Efkaf Nazırlığı, Adliye Nazırlığı, Devlet Şurası Başkanlığı yaptı. Savaş kabinesinde Şeyhülislam'dı. Bu kadarıyla bile onun mimlenip sürülmesi için yeterliydi. Savaş kabinesi üyesi olarak kendisinden hesap sorulabilirdi. Ama onun asıl büyük suçu cihat fetvasına Şeyhülislam olarak imza koymuş olmasıydı. İngiliz, Fransız, Rus ve hatta Sırbiya ve Karadağ yönetimindeki Müslümanları ayaklandırmak istemişti. Gerçi bu fetvadan Osmanlı İmparatorluğu için ciddi yarar beklemek saflıktı. Savaşın gidişi de bunu ispatlamıştı. İngiltere'nin Hintli askerlerinin %80 kadarı yani 756 bin kişi Türk cephelerinde kullanılmıştı. Yusuf Hikmet Bayır Türk İnkılabı Tarihi Cilt 3 Kasım 1 sayfa 325. Savaşın sonuna doğru Osmanlı yurttaşı Araplar bile halife padişaha karşı ayaklanıp İngilizlerle işbirliği yapmışlardı. Ama İngilizler cihat fetvasından ciddi olarak ürkmüşlerdi. Cihat ilanından sonra İngiliz sömürge imparatorluğunda İslam ihtilali tohumları atıldığı da bir gerçekti. Ateşli bildiriler, broşürler yayımlanıp İslam dünyasında dağıtılmıştı. Müslümanlar sömürgeci devletlere karşı ayaklandırılmak istenmişti. İhtilacı broşürlerden birinde Müslüman çalışır, kafir yer. Müslüman açtır ve acı çeker, kafir bollukta lüks içinde yaşar. İslam dünyası batar ve geriye gider, Hristiyan dünyası ise ileriye gider, daha çok ve daha çok yükselir. Müslümanlar köledirler, kafirlerse hükümdardırlar deniyor ve ekleniyordu. Fakat şimdi cihat günü gelmiştir. Cihat ile İslam'ın toprağı ona zulmeden kafirlerin egemenliğinden kurtarılacaktır. Hepimizin tek bir adamın ayaklanışı gibi ayaklanacağı zaman gelmiştir. Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi Cilt 1 sayfa 67. Cihat ilanıyla ihtilacı broşürler yayımlamakla İslam dünyası ayaklandırılamamışsa da İstanbul'un çabaları büsbütün etkisiz kalmamıştı. Özellikle Hindistan'da savaş sonrasındaki kaynaşmalarda bile İngilizler Türk propagandasının etkilerini aramaktan kendilerini alamamışlardır. Bu bakımdan cihat fetvasını ilan etmiş Şeyhülislam İngilizlerin diş biledikleri bir kimseydi. Bu eski Şeyhülislam mütarekede İngilizlerin eline düştü. Malta'ya sürülünce de hasta oldu. Düşman elinde tutsaklıkla hastalık zor iştir. Doktor Yarbay W. L. Steele başkanlığındaki 3 kişilik bir kurul kendisini muayene etti. 15 Temmuz 1919 günü Malta valisine şu raporu verdi. Kurul, savaş tutsağı Hayri Efendi'yi muayene etti. Şunları saptadı. Hastanın sağlık durumu kötü, kalbi zayıf ve düzensiz, nabzı düşük. Sağlığı kırda çalışmaya elverişli değil. Garnizonda ya da büroda da çalışamaz. Sağlık nedeniyle İngiltere'ye gönderilmesi salık verilir. Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi Cilt 1 sayfa 67. Doktorlar açısından iş basitti. Bir ağır hasta vardı. Malta'da tedavi edilemeyecekti. İngiltere'ye yollanmalıydı. Ne var ki bu hasta başka hastaydı. Onun kaderi doktorların elinde değil, politikacıların elindeydi. Politikacılar doktorlar gibi düşünmediler. Sağlık raporu Londra'ya ulaşınca İngiltere Dışişleri Bakanlığı doktorların önerisine karşı çıktı. Hasta bir siyasi tutukluydu. Türk hükümetinin isteği üzerine sürülmüştü. Serbest bırakılması güdülen politikaya ters düşecekti. Kötü bir örnek olacaktı. Hiç sürülmemiş olmaktan daha çok zarar doğuracaktı. Hasta Şeyhülislam Malta'da kalmalıydı. Foreign Office'den War Office'e yazı 13.8.1919. İngiliz Dışişleri Bakanlığı bu görüşünü Malta'ya bildirirken adada kalınca hastanın hayatının gerçekten tehlikeye girip girmeyeceğini de sordu. Malta valisi 23 Ağustos günü iki satırlık bir telgrafla karşılık verdi. İçinde yaşadığı koşullar Hayri Efendi'nin hayatını tehlikeye sokuyor, dedi. F.O. 371-4174-122-463 Malta Komutanlığından War Office'e şifre tel, gizli 23-8-1919, No. C. 51. Valinin bu telgrafı üzerine askerlerin bile yüreği yumuşadı ama Foreign Office'in tutumu yumuşamadı. İngiliz Askeri İstihbarat Başkanı General W. Thwaites, hastanın serbest bırakılıp İstanbul'a geri gönderilmesini önerdi. War Office'den DMI Foreign Office'e yazı 28-8-1919. Dışişleri bu öneriye de karşı çıktı. Bir şey söylemiş olmak için hastanın Malta'daki yaşam koşullarının düzeltilmesini, olmazsa Mondros'a yollanmasını istedi. Foreign Office'in 29.8.1919 günlüğü notu. İstanbul Yüksek Komiserliği'nin görüşü de soruldu. Hasta Malta'da kıvranırken İngilizlerin yazışmaları sürüp gidiyordu. İstanbul Yüksek Komiserliği de Dışişleri Bakanlığı gibi düşünüyordu. Hastalığa aldırış edilmiyordu. Sürgün sürgündü. Malta'da kalacaktı, cezası çekilecekti. Yüksek Komiserlik 24 Ağustos'ta Malta valisine şunları telledi. Konu müttefik yüksek komiserlerce dikkatle incelendi. Adı geçenin geri dönmesi arzu edilmiyor. Malta'da İstanbul'dan daha iyi tedavi edilir kanısındayız. Aslında düşünce hastanın tedavi edilmesi değil, cezalandırılmasıydı. Yüksek komiserlik hastanın İstanbul'a dönüşüne şiddetle karşı olduğunu ayrı bir telgrafla Londra'ya bildirdi. VO 371-4174, 122-521, Webden Curzon'a şifretel İstanbul 29.8.1919, No 1744. İngiliz politikacılarının tutumu ibret vericiydi. Türk söz konusu olunca insan hayatına zerrece değer verilmiyordu. Malta valisinin telgrafları üzerine Lord Curzon ve adamlarının da bir şeyler söylemeleri gerekiyordu. Bürokratik usullerle yazılar cevaplandırılıyordu ama adet yerini bulsun diye yapılıyordu bu. Hastanın Malta'dan Mondros'a yollanması önerilmişti. Sanki bir adadan ötekine sürülmek derde deva olacakmış gibi. Bu proje de çok geçmeden suya düştü. Mondros'ta tutuklu 12 Türk sürgünü Eylül ayında Malta'ya yollanmıştı. Hastanın tek başına Malta'dan Mondros'a yollanması saçma olacaktı. 5 Eylül 1919 günü İngiltere Dışişleri Bakanlığı hastayı düşünüyormuş edasıyla doktorlar nasıl bir iklim salık veriyorlar diye Malta'ya sordu. Vali şu cevabı verdi. İklim söz konusu değil. Mesele hastanın tutsak hayatı yaşamasıdır. Tutsaklık ve yalnız kendi evinde bulabileceği konfordan mahrumiyet sağlığını etkiliyor. VO 371-4174, 128-425, Malta valisinden Harbiye Nezaretine şifretel, Malta 99-1919, No C 58. Londra'nın buna son sözü şu oldu. Malta'da hapsedilmesi Türk hükümetince istenmiştir ve devam edecektir. FO 371-4174, 133-345, War Office'den Malta valisine şifretel, Londra 29-1919, No 81-333, M 1-2. Aylarca süren yazışmalar böylece kapandı. 1919 yılında bu konuda başkaca yazışma olmadı. Hasta Şeyhülislam Malta'da kaldı. Sonu belli olmayan tutsaklığı sürüp gidecek, çilesini dolduracaktı. Aradan bir yıl geçti. 1920 yılının Ekim sonlarında Malta'nın tehlike çanları yeniden çalmaya başladı. Bu kez durum daha da ciddiydi. Malta valisi 21 Ekim 1920 günü savaş tutsağı Hayri Efendi ciddi hastalar listesine alındı, dedi. FO 371-5090 E 13423 Malta valiliğinden War Office'e şifretel Malta 21-10-1920 No A 710. 5 gün sonra tehlike işaretini verdi. Londra'yı ve İstanbul'u aynı anda uyardı. Hayri Efendi tehlikeli hastalar listesine alındı dedi ve şunları ekledi. Her an ölebilir. Kanımca Malta'da tutsak edilmesi hiç arzu edilir bir şey değildir. İstanbul'a geri gönderilmesi ya da Avrupa'ya yollanması için yetki rica ediyorum. Yazı arkadan gönderiliyor. Malta valiliğinden War Office'e şifretel Malta 26-10-1920 No 726 ve 727. Malta'nın birbirini kovalayan bu telaşlı telgrafları Londra'yı harekete geçirdi. Durum gerçekten ciddiydi. Hasta İngilizlerin elinde ölmemeliydi. Malta valisi Plummer kararlı görünüyordu. Hasta Şeyhülislam'ı adanın dışına atacaktı. İstanbul'a yollayamayacaksa Avrupa'ya gönderecekti. Sorumluluktan çekiniyordu. Yeniden yazışmalar başladı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı 3 Kasım günü İstanbul'a talimat verdi. Yüksek komiserler sakınca görmezlerse hasta Avrupa'ya yollanacaktı. Ama İstanbul'a dönmesi söz konusu bile olamazdı. Sonra Avrupa'ya yollanması da bir emsal olmayacaktı. Curzon'dan de Robeck'e şifretel Londra 3-11-1919 No 1403. İngiliz dışişleri acımasız tutumunu sürdürüyordu ama son bir yıl içinde Türkiye'de çok şey değişmişti. İngilizlerin sürgün politikasından umdukları yarar gerçekleşmemişti. Türkiye'de ulusal direniş hareketinin doğması önlenememişti. Tersine İngilizler bütün bir ulusun ayaklandığına tanık oluyorlardı. Türk Kurtuluş Savaşı artık önünde durulamaz bir hal almıştı. Ankara'da güçlü bir hükümet doğmuştu. Bu durumda hasta Şeyhülislam'ın Malta'da tutulması hiçbir şeyi değiştiremezdi. İngilizler artık onun Türk hükümetince geri istenmediğini de ileri süremezlerdi. 16 Ekim 1920 günü damat Ferit Paşa hükümeti artık bir daha dönmemek üzere devrilmişti. Bu koşullar altında İstanbul'daki yüksek komiserler hasta Şeyhülislam'ın geri dönmesine karşı değillerdi. Böyle bir direniş anlamsız olurdu. Sürgün politikası artık iflas etmişti. 5 Kasım 1920 günü Amiral de Robek hastanın İstanbul'a dönebileceğini bildirdi. Lord Curzon'a "Bir itirazınız yoksa İstanbul'a dönmesine müsaade olunması yeği tutulur." dedi. F.O. 371-5091 E13747 de Robek'ten Curzon'a şifretel çok acele İstanbul 5-11-1920 No. 1172. Lord Curzon istemeye istemeye bunu kabul etmek durumunda kaldı. Yüksek komisere verdiği cevapta İstanbul'a dönmesinde sizin bir itirazınız yoksa bizim de yoktur diye yazdı. Curzon'dan de Robek'e şifretel Londra 8-11-1920 No. 1064. 1,5 yılı aşan sürgün yaşamından sonra cihat fetvacısı eski Şeyhülislam'a kurtuluş kapısı böylece açılmış oldu. Malta makamları serbest bırakılmadan önce kendisine artık siyasetle uğraşmayacağı yolunda bir senet imzalatmak istediler. Eski Şeyhülislam bunu reddetti. "Ben ancak hürriyetimin zorla elimden alındığını imzamla onaylarım," diye direndi. Türkiye'ye döndükten sonra artık politikayla uğraşmadı. 1 yıl içerisinde de öldü. 21. ayrımın sonu, sayfa 321.